Üçüncü ayrım. Şu acayip kediler. 16. yüzyılda yaşamış Meali adındaki bir şairin çok sevdiği bir kedisi varmış. Gün gelmiş kedi ölmüş. Meali kedisinin ölümüne o kadar çok üzülmüş ki Kedi Mersiyesi adıyla bilinen uzun bir şiir yazmış. Bu uzun şiir o zamanın diliyle yazıldığı için bugün kolay kolay anlaşılabilir bir şey değil. Ama şiirin nakaratı, parantez içinde yani sık sık tekrar edilen mısrası. Bize Meali'nin kedisi için ne kadar üzüldüğünü öyle güzel anlatıyor ki işte şiirin o kısmını sizlere aktarmadan edemeyeceğim. Ne edelim ah pisi, ne eyleyelim vah pisi, ne edelim ah pisi, ne eyleyelim vah pisi. Çocukluğumda birçok kedim oldu. Bir çocuğun kedisinin olmamasını büyük bir eksiklik sayarım. Bence her çocuk kucağına aldığı minicik bir yavru kedinin başını okşayıp onunla birlikte uyumalı. Kedinin tatlı mırıltılarını duyup pembe yumuşak patilerini sevmeli. Tırtıklı dili tarafından elleri yalanmalı. Hatta arada bir de tırmalanmalı ve başka canlılara karşı saygılı olmayı da bu şekilde öğrenmeli. Parantez içinde önemli bir not. Eğer sizi bir kedi tırmalarsa ve özellikle bu tanımadığınız bir kedi ise mutlaka annenize söylemelisiniz. Çünkü bazı kediler çok hasta olup bu hastalığı size de bulaştırabilirler. Evet, ben kedilerden çok şey öğrendim. Şüphesiz benim de kedilere öğrettiğim ufak tefek şeyler olmuştur. Ama bunlar hiç de önemli şeyler değildir. Kedilerin bana öğrettiği en önemli şey bir kediye asla sahip olamayacağım idi. Biliyorum şaşırdınız. Aranızda kedisi olanlar var. Nasıl olur da bir kediye sahip olunamaz diye merak ediyorsunuz. Hatta içinizden bazıları "Şu anda kedim ayaklarıma sürtünüp duruyor. O benim kedim işte." diyordur. Demek kediniz ayaklarınıza sürtünüyor, öyle mi? Tamam işte, bu benim haklı olduğumu gösteriyor. Çünkü kediler bir şeye sürtündüklerinde orada kokularını bırakırlar ve kedilerin dünyasında bu hareket şu anlama gelir. Bu şey benim. Kediniz hala daha ayaklarınıza sürtünüyor mu? Bırakın sürtünsün dursun. Bir kediyi asla değiştiremezsiniz. İşte kedilerden öğrendiğim ikinci önemli şey de bu. Kedi tarihinden bir iki not. Eski Mısır'da yaşayanlar için kediler çok önemliydi. Kedi sevgisini çok abartan Mısırlılar, cahilliklerinden onları kutsal varlıklar olarak görmeye başladılar. Tıpkı firavunlar gibi ölen kedileri de mumyalayıp özel mezarlara gömdüler. O zamanlarda yaşayan kedilerin hayatlarından memnun olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak insanlar ile kedilerin araları her zaman bu kadar iyi olmadı. Orta çağda yaşayan Avrupalıların cahillik konusunda kimse ellerine su dökemez. Kediler de bu cahillikten nasiplerini aldılar. O devrin Hristiyan din adamlarına göre kediler uğursuzdu. Koca Avrupa'da bir kedi avıdır başladı. Kedileri öldürdüler. Bir süre sonra kedi nüfusu neredeyse tükenme noktasına geldi. İşte yaptıkları bu zalimliğin cezasını da tam o sırada çekmeye başladılar. Kedilerin nüfusu azalınca farelerin nüfusu çoğaldı. Şehirler fareden geçilmez oldu. Az zaman sonra da Avrupa'da büyük bir veba salgını başladı. Salgın fareler yüzünden öyle hızlı yayıldı ki insanların yarısından çoğu bu hastalıktan öldü. Tarihin bu eski sayfalarını daha fazla karıştırmadan kedi dostlarımız hakkında size birkaç bilgi vereyim. Olur da anne babanızı ikna edip eve bir kedi aldırabilirseniz işinize yarar. Parantez içinde ama şunu asla unutmayın. Bir hayvan beslemeye karar vermeden önce yaşadığınız yerin buna uygun olup olmadığını iyice araştırmalısınız. Kediler niçin eşyaları tırmalar? Kediler hakkında en çok şikayet edilen konuların başında onların evdeki bütün eşyaları tırmalamaları gelir. İşin aslı şudur. Kedilerin sizin koltuklarınızla, halı ya da kanepelerinizle bir alıp veremediği yoktur. Ancak bir kedi pençelerini devamlı çalıştırmak zorundadır. Bu yüzden ona tırmalayabileceği bir şeyler bulmalısınız. Aynı zamanda kediler antrenman yaparak kaslarını çalıştırmak zorundadırlar. Sürekli evde yaşayan bir kedi için bunları yapmanın tek yolu eşyaları tırmalamaktır. Bu yüzden en güzeli bir kedinin istediği zaman çıkabileceği bir bahçesi olmasıdır. Kedilerin öte beriyi tırmalamalarının en önemli sebeplerinden birisi de eşyalarda iz bırakma arzusudur. Böylece onların kendi malı olduğunu göstermeye çalışır. Yani imzasını atar. Üstelik kedinin ayak tabanları bir koku yayar. Tırmalama sırasında bu koku eşyalara da geçer. Bunun anlamı şudur. Kedi mesten burada, uzak durun. Kediler niçin mırlar? Kedilerin mırmırları meşhurdur. Bu onların kendi aralarında konuşmaları olduğu gibi insanlarla da iletişim kurma biçimleridir. Kediler çoğu zaman keyifleri iyiyken mırıldanırlar. Mesela güzel bir balığı mideye indirmiş tombul bir kedi odanın en sıcak yerine çekilip mırıldanmaya başlar. Kim bilir belki de kendisine böyle güzel bir nimeti nasip eden Allah'a teşekkür ediyordur. Eğer yavru bir kedi kucağınızda mırıldanıyorsa bu halinden çok memnun olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca yavru kediler çok iyi duyamadıkları için annelerinin mırıldanmasından ortaya çıkan titreşimi hissederler. Böylece ortalığın sakin ve huzurlu olduğunu anlarlar. Kedilerin gözleri geceleyin niçin parlar? Parlama aslında göze giren ışığın bir yansımasıdır. Kedinin gözünün arkasındaki aynaya benzer tabakadan dolayı baktığınızda yansıyan ışığı görürsünüz. Tabaka ışığı gözün içine yansıtır. Böylelikle kediler ışığın az olduğu yerde insanlardan daha iyi görebilir. Ama tamamen karanlık olan yerlerde kediler de göremezler. Bir koku aldıklarında yüzleri neden değişir? Kedilerin de damaklarında özel koklama organı vardır. Kedi ağzını açtığında ve üst dudağını geriye çektiğinde kokular kolaylıkla bu organına gelir. Kediler niçin ölmüş hayvanları getirirler? Eğer bir kedi sana yakaladığı bir fareyi veya bir kuşu getirirse, belki açsındır diye bunu sana getirdim demeye çalışıyordur. Kediler yardımsever varlıklardır. Hatta insanları çok aciz ve zayıf yaratıklar olarak görüyor da olabilirler. Kediler niçin kendilerini yalarlar? Kedilerin en bilinen ve en sevilen özellikleri temiz olmalarıdır. Kediler sokakta da yaşıyor olsalar asla pis gezmezler. Kedilerin pütürlü dilleri tüylerin temizliği için mükemmel bir organdır. Kediye ait olmayan ve bir şekilde üzerine sinmiş kokuları siler, temizler. Gevşeyen tüyleri koparıp ayırır. Kedilerin yalanmalarının bir başka sebebi de ısınma ile ilgilidir. Düzgün bir kürk, dağınık bir kürkten daha iyi ısıtır. Sıcak havalarda kediler serinlemek için yalanırlar. Kediler terlemediği için vücutları devamlı ısınır. Ama yalama ile dildeki nem vücudu serinletmek için ter gibi işe yarar. Şu kedinin diline bakar mısınız? Ne çok işe yarıyormuş değil mi? Kediler niçin pati basıncı yaparlar? Eğer bir kedi patileriyle size bastırıyorsa merak etmeyin. Bu onun sizi kendine yakın hissettiğini gösterir. Çünkü kedilerin bu alışkanlıkları bebekliklerinden kalmadır. Yavru kediler annelerinden süt emerken daha fazla sütün gelmesi için patileriyle annelerinin karnına aynen böyle bastırırlar. Kediler neden dört ayak üstüne düşerler? Kediler hakkında en çok merak edilen soru budur. Kedilerin vücutları olağanüstü bir kıvraklıkta yaratılmıştır. Refleksleri çok hızlıdır. Bütün bunlara ilave olarak kendisini dengede tutmak için kullandığı bir kuyruğu vardır. İşte kedi bir yerden sırt üstü düşerken bütün bu özelliklerini kullanarak çok kısa bir süre içinde döner ve ayakları üzerine düşer. Ancak bu, kediler ne kadar yüksekten düşerlerse düşsünler ölmezler demek değildir. Sakın böyle bir şey denemeye kalkmayın. Evet arkadaşlar. İşte kediler hakkında bir sürü şey öğrendiniz. Kedisi olan arkadaşlar mutlaka bu bilgilerden sonra onlara daha bir dikkatle bakacaklardır. Kedisi olmayan ama evi bir kedinin yaşamasına müsait olduğu için anne babası kendisine bir kedi alacak olanlar ise yeni dostlarına. Benim gibi artık bir kedi sahibi olmayanlar ise sokak kedilerine iyi davranarak bu sevimli hayvan dostlarımıza sevgilerini gösterebilirler. Fakat fazla yaklaşmadan. Ne de olsa o minik pembe patilerin üzerinde çok sivri pençeler saklıdır. Ama evde kalmış bir iki parça balık ile kedilere küçük bir ziyafet çekmenin ne zararı olabilir ki? Kaplan kaplan kaplan, gözleri sanki camdan, bakıyor bana uzaktan. Farkındayım, çok berbat bir şiir oldu. Dostlarım, benim hiçbir zaman iyi şiir yazamayacağımı söylüyorlar. İnadı bırakıp dostlarımın sözlerine kulak vermeliyim. Ama kaplanlar için bir şiir yazmayı ne kadar da çok isterdim. Çünkü kaplanları çok seviyorum. Çok güzeller, çok asiller ve çok güçlüler. En karizmatik hayvan yarışması yapılsa, aslanlar kusura bakmasınlar, tacı giyer kaplanlar. Parantez içinde kafiye mi yaptım ne? Kaplanlarla kediler aynı ailedendir. Ama aralarında öyle farklar vardır ki bir kaplanın iki kulağının arasını asla bir kedininki gibi okşayamazsınız mesela. Belki yapabilirsiniz ama bu dünyada yaptığınız son şey olur. Hele kedilerin kuyruklarıyla oynadığınız gibi kaplanların kuyruklarını da ellemeye kalkarsanız bittiniz demektir. Bakın bir Hintli bilge ne diyor? Bir kaplanın kuyruğunu sakın tutma. Tut ki tuttun, sakın bırakma. Bütün kediler arasında sadece kaplanlar ve jaguarlar sudan korkmazlar ve çok iyi yüzerler. İşte bu yüzden sizi bir kaplan kovalıyorsa boşuna suya atlamaya kalkmayın. Gereksiz yere onun öğle yemeğini ıslatmış olursunuz. Aslanlardan sonra en büyük kedigiller olan kaplanlar 200-300 kilo ağırlığındadır. Boyları ise bıyıklarından kuyruklarının ucuna kadar ölçüldüklerinde 3 metreyi bulur. Kahverengi ile turuncu arasında bir kürkü olan kaplanların siyah çizgileri vardır. Bir kaplanın çizgileri asla bir başka kaplanın çizgilerine benzemez. Tıpkı insanların parmak izleri gibi kaplanların çizgileri de kendilerine özeldir. Böylece iki kaplanı birbirinden çizgilerine bakıp ayırabilirsiniz. Ancak sizin kaplanınızı öteki kaplanlardan ayırmak için çizgilerine bakmak hiç de akıllıca bir yöntem sayılmaz. İyisi mi siz kaplanınızı sakın kaybetmeyin. Bu arada kaplanın çizgileri onları ormanın içinde adeta görünmez kılar. Dalların ve otların arasında fark edilmeleri çok zordur. Kaplanlar gece avlanırlar. Gecenin karanlığında parıldayan kaplan gözleri insanlara oranla 6 kat daha iyi görür. Sessizce hareket eder ve pusuya yatarlar. Avlarına yeterince yaklaştıklarını ya da avlarının onlara yeterince yaklaştığını düşündüklerinde ise o 300 kiloluk kaplan bir ok gibi yerinden fırlar. Bir kaplan 5 metre kadar yükseğe sıçrayabilir. Parantez içinde, bacaklarınızı açabildiğiniz kadar açıp 5 adım atın. Sonra ilk adımınızı attığınız noktaya bakın. İşte bir kaplan bu kadar yükseğe zıplayabilir. Kaplan yakaladığı bir geyik ile günlerce idare edebilir. Öyle açgözlü bir hayvan değildir. Kaplanların yüzdüklerini söylemiştim değil mi? Evet, gerçekten iyi yüzücüdürler. Nehirlere atlarlar ve bazen balık bile yakaladıkları olur. Tabii bazen de balıkçı. Bazı kaplanlar timsahlarla suyun içinde güreş yaparlar. Bu müsabakayı genellikle kaplanlar kazanır. Hiçbir kaplan mecbur kalmadıkça insanlara saldırmaz. Her 1.000 kaplandan sadece bir iki tanesi bir insana saldırmıştır. Bunda da çoğu zaman kaplanın bir suçu yoktur. Kavga çoğunlukla insanların nerede duracaklarını bilmedikleri için çıkar. Çünkü kaplanlar yaşadıkları bölge konusunda çok titizdirler ve oraya kimselerin girmesini istemezler. Yavru kaplanların gözleri doğduklarında kapalıdır. Bir iki gün sonra görmeye başlarlar. Gözlerini açtıklarında gördükleri ilk şey ise vahşi bir kaplandır. Ama bu vahşi kaplan onların annesidir ve yavrularına karşı bütün anneler gibi çok şefkatlidir. Tam 6 hafta onları süt ile besler. Sonra avlanmayı öğretir. Kaplanlar soyu tükenmekte olan canlılardır. Evet, çok güçlüdürler, çok iyi avcıdırlar ama dünyanın pek çok güzelliği gibi açgözlü insanların elinden kendilerini kurtaramamaktadırlar. Olağanüstü güzel postları için ya da Çinlilerin kaplanların hemen her organından yaptıkları türlü türlü ilaçlar yüzünden acımasızca öldürülürler. Bugün yeryüzünde 3.000 kadar kaplan ya vardır ya yoktur. O yüzden kaplanınıza iyi bakın. Ne, sizin bir kaplanınız yok mu? Bunu neden baştan söylemediniz? Muhabbet kuşlarından bahsederdik. Bir arının hatıra defteri. 1. Beni görseniz asla "bu bir arı" demezsiniz. Kovandaki on binlerce petekten birinin içindeyim. Az önce ana kraliçe tarafından buraya bırakıldım. Boyum 2 milimetre bile değil. Rengim beyaz ve sosis gibi bir şeyim. Bir arı yumurtasıyım ben. 2. Son birkaç günüm çok yoğun geçti. Artık hareketsiz bir yumurta değilim. Ama hala daha arı değilim. Mini minnacık bir solucana benziyorum. Yumurtamın kabuğunu delip dışarıya çıktım. Oo, bu altıgen oda ne kadar da büyükmüş. Ben bir arı larvasıyım. 3. Bana günde 1.300 kere yemek getiriyorlar. Getirenlerin kim oldukları konusunda hiçbir fikrim yok. Ama ablalarım olmalılar. Yiyecekler öyle tatlı ki gelen yiyeceği hemen yiyorum ve bir sonrakini büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü iyi bir bal arısı olmam için daha çok ekmek yemem lazım. Ben artık bir tırtılım. 4. Düne oranla 5 kat daha büyüdüm. Ablalarımın konuşmalarından anladığım kadarıyla benim gibi 1500 tane daha bebek arı var. Bugün de 1300 kere arı sütü maması yedim. Kendimi çok güçlü hissediyorum. 5. Vücudum değişiyor. Çok heyecanlıyım. Allah'ım, benim de kanatlarım olacak mı? Çiçek çiçek uçacak mıyım? 6. Dün gece hava çok serinledi. Ama kovandaki bütün arılar bebek odalarının kapısına toplandılar. Böylece içerisi ısındı, üşütüp hasta olmadık. Duyduğuma göre içerisi her zaman 30 ile 35 derece arasında bir sıcaklıkta olmalıymış. Eğer biraz daha soğursa bebekler hasta olurmuş. Bizi besleyen ablalarımız oda sıcaklığımızı da sürekli kontrol ediyorlar. 7. Artık arı sütü maması yerine arı ekmeği veriyorlar bize. Büyüyorum, yaşasın. 8. Bu peteğin dibine bırakılalı bir hafta oldu. Bana o kadar iyi baktılar ki 500 kat büyüdüm. Ama dışarıya çıkmam için henüz vakit erken. 9. Tam beni unuttular diye düşünürken yemek servisinin artık bittiğini öğrendim. Usta arılar geldiler ve odamın kapısını bal mumu ile sıkıca kapattılar. Allah'ım, neler oluyor? Korkuyorum. 10. Korkum biraz geçti. Sanırım arı olmak için böyle bir yoldan geçmem gerekiyor. Ağzımdan ipek gibi ipler çıkmaya başladı. Upuzun bu iplerle ne yapacağımı rüyamda gördüm. Kendime bir koza ördüm. Şimdi kozanın içinde uyuyacağım. Ben artık bir pupayım. 11. Bekliyorum. Zaten yapacak başka bir işim de yok. Bakalım Allah bana daha ne sürprizler hazırlamış. 12. Kozamın içinde deri değiştirdim. Doğrusu bu bana çok iyi geldi. Çünkü eski elbisem iyice daralmıştı. Yeni elbiselerim çok şık. 13. Gözlerim belirmeye başladı. Çok heyecanlıyım. Allah'ım, seni seviyorum. Ne olur çiçeklerini görmeyi bana nasip et. 14. Vücudum değişiyor. Çok yakında bir bal arısı olacağımı hissediyorum. 15. Bir haftadır kozanın içindeyim. Vücudum iyice arıya benzedi. Antenlerim bile belli oluyor. Rengim artık beyaz değil. 16. Bu sabah gözümü açtığımda bir de ne göreyim? Gözlerim, antenlerim, karnım, kanatlarım, bacaklarım ve hatta iğnem bile var artık. Sanırım çok yakında buradan çıkacağım. 17. Beklenen emir geldi. Odamın kapısını yırtıp açtım. İlk yaptığım şey etrafıma bakmak oldu. Binlerce kardeşim var. Onlar da benim gibi dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Dışarı çıkar çıkmaz üstümü başımı düzelttim. Saçlarımı ve tüylerimi bir güzel taradım. 18. Henüz kovandan dışarıya çıkmam yasak. Kovanda kalıp temizlik işlerinde çalışacağım. 19. Terfi ettim. Benden daha genç arılara işlerimi devrettim. Benim işim artık tırtıllara yiyecek götürmek. Bize verilen yiyeceğin bir kısmını mama yapıp tırtılların odalarına bırakıyoruz. 20. İşimiz çok zor. Günde 1300 kere tırtıllara yemek yediriyoruz. Ama işimi çok seviyorum. 21. Yine terfi ettim. Artık çiçeklerden gelen çiçek tozlarını pişirip bal haline getirmekle görevliyim. Oh, o kadar güzel kokuyorlar ki. 22. Bugün bizimkiler acayip zengin bir çiçek tarlası buldular. Hepimiz çok heyecanlandık. 23. Bugün Allah bana bal mumundan petek yapmayı öğretti. Her şeyi rüyamda gördüm. Petekleri altıgen yapıyoruz. Böylece en küçük alanda en geniş yer elde ediyoruz. Üstelik yan yana koyduğumuzda aralarında hiç boşluk kalmıyor. 24. Bugün kovandaki çöpleri kapının önüne bırakmak bahanesiyle ilk kez dışarısını gördüm. Allah'ım, dünya ne güzelmiş. Gökyüzü masmaviymiş, güneş pırıl pırılmış, çiçekler ise rengarenk ama fazla uzaklaşmadım. 25. Bugün askere kaydoldum. Artık kovanımızın kapısına nöbet tutuyorum. İğnem o kadar sivri ki. 26. Askerliğim bitti. Çok sevinçliyim nihayet. Çiçeklere gönderileceğim. 27. Bugün kovanın çevresinde deneme uçuşları yaptım. Etrafı iyice tanımalıyım. 28. Ormanın kenarında çiçekli küçük bir tepe var. Oraya gittim. Her şey rengarenkti. Misler gibi kokuyordu çiçekler. Çok hızlı uçabiliyorum. Havada uçarken saniyede 250 kez 8 çizebiliyorum mesela. 29. Bugün çiçekten çiçeğe uçtum. Her tarafıma çiçek tozları bulaştı. O kadar çok çiçek özü içtim ki neredeyse patlayacaktım. Kovana gidip hepsini boşalttım. Sonra bir kez daha. 30. Artık havalar iyice ısındı. Bütün günüm çiçekler arasında gezinip polen toplamakla geçiyor. Sonra da onları kovana götürüyorum. Böylece bal yapmak için gerekli malzeme birikiyor. Bu aralar suya da çok ihtiyaç var. O yüzden bazı arkadaşlar kovana su taşımakla görevlendirildi. 31. Peteğin dibindeki küçük bir yumurtayken bugün çiçekten çiçeğe uçuşan bir bal arısıyım. 6 hafta yaşındayım. Bu bizler için uzun bir süre. 32. Benim kadar faal bir hayat sürseydiniz, 6 hafta içinde dünyanın çevresini 3 kez dolaşırdınız. Yoruldum artık ama ömrümün tek bir dakikasını boşa geçirmedim. 33. Ben artık iyice yaşlandım çocuklar. Hayatım boyunca kendime hep "Neden bu kadar çok bal yapıyoruz?" sorusunu sordum. Çünkü bir kovan dolusu arının yiyemeyeceği kadar çok bal biriktirmiştik. Bugün sorumun cevabını öğrendim. Kovanların sahibi gelip ballarımızı aldı. Demek ki insanların bala ihtiyacı vardı. Biz bilmeden onlar için çalıştırılmışız. Bal sever misiniz? Sakın hayır demeyin. Çok üzülürüm. Ben hayatım boyunca siz bal yiyesiniz diye çalıştım durdum. Hiç pişman değilim. Yeter ki siz o pırıl pırıl tatlı balı ekmeğinize sürüp yerken bir an için beni düşünün ve benim gibi milyonlarca arıya siz bal yiyesiniz diye gece gündüz çalıştıran Allah'a benim için arılara bal yaptırdığın için seni çok seviyorum Allah'ım deyin. Hoşça kal günlüğüm, hoşça kal dünya, hoşça kal çiçekli küçük tepecik ve hoşça kalın bal seven çocuklar. Vız vız vız. Birisi yaban arıları işe yaramaz mı dedi. Eğer bal yapmadıkları için onların işe yaramaz baş belaları olduklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer siyah sarı tüylerle kaplı iri ve tombul yaban arılarının gün boyu çiçek yaprakları arasında uyukladığını ve kırlarda oynayan çocukları korkutmak için vızıldadıklarını düşünüyorsanız biraz haklı olabilirsiniz ama yine de onlar hakkında bilmediğiniz şeyler olduğunu söylemeliyim. Gelin yaban arılarına bir şans verin. Bu yazıyı sonuna kadar okuyun. Çünkü sizin için bir yaban arısı ile röportaj yaptım. Randevuyu nasıl aldım, nerede buluştuk gibi ayrıntılara girmeyelim lütfen. Ama çok merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. Beni sokmaya kalkmadı. Merhaba Sayın Bay Yaban Arısı. Merhaba dostum. Neden çocukları sokuyorsunuz? Biz arılar tatlı şeyleri severiz. Çocuklar da çok tatlı oluyorlar biliyorsun. Ciddi misin? Hayır, sadece espri yaptım. Bak biz yaban arıları durup dururken kimseyi sokmayız. Çocuklara tavsiyem oynadıkları yerde bir yaban arısı yuvası varsa dikkatli olmaları, yuvaya yaklaşmamaları, hele hele sopayla yuvaya vurmak gibi bir işe hiç kalkışmamalarıdır. Söylenenlere göre siz bal aralarından farklı olarak çocuklara birkaç kez sokabiliyor musunuz? Doğru mu? Evet, öyle bir özelliğimiz vardır. Söylemesi ayıp. Peki bir yaban arısı olmaktan utanıyor musun? Asla. Evet, bal yaptıkları için bütün iltifatlar bal arılarına gidiyor. İnsanlar en çok onları seviyor. Ama bizim de insanların işine yarayan taraflarımız yok değil. Üstelik biz yaban arıları da bal yaparız. Bizim balımız bütün arıların ballarından daha lezzetlidir. Ama sadece kendimize yetecek kadar. Ho. Yaban arılarının birbirleriyle sürekli kavga ettiğini söylerler. Bir yaban arısını başka bir yaban arısı ile kavga ettiğini gördüğünüz tek zaman ilkbahardır. Yani genç kraliçe arı, diğer kraliçe arının kovandaki yerini ve polenlerini almaya çalıştığı zamandır. Son ama en önemli soruma geldim. İnsanların yiyeceği kadar bal yapmıyorsunuz. Peki söyler misin? Siz ne işe yararsınız? Hiç karpuz, kavun, kabak yedin mi? Elbette. Sorunun cevabı oradadır. Bir yaban arısı çiçekten çiçeğe uçtuğunda polenleri çiçekten çiçeğe taşır. Bir bitkideki polen başka bir bitkiyi verimli yapar ve meyve, sebze, tohum verebilir. Binlerce çeşit bitki biz yaban arıları tarafından aşılanır. Bal arıları da aynı işi yapar ama onlar bizim gibi her yerde yaşamazlar. Bu yüzden biz çok önemliyizdir. Peki arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Bizden korkmakta haklısınız. Ama bunu abartmayın lütfen. Yuvalarımızdan uzak durduğunuz sürece size bir zarar vermeyiz. Asla işe yaramaz baş belaları olduğumuzu düşünmeyin. Şu an yediğiniz herhangi bir meyvanın çiçeği belki de bir yaban arısı tarafından aşılanmış olabilir. Bunu hiç unutmayın. Ha bir de birden fazla sokabildiğimizi. Oh oh oh. Yoksa vız vız vız mı demeliydim? Üçüncü ayrımın sonu.